Ayrım 9, Özgürlük Yolları 3, Yıkılış, Jean-Paul Sartre, sayfa 98. Arkasında ötekiler, "Gelin bizimle, gelin bizimle!" diye birazdan bağırdılar. Bir sessizlik oldu. Sakallının bakışları Matthew'ya takılmıştı. Matthew başını çevirdi. "Hadi kalkın, kim geliyor bizimle sayıyorum. 1, 2, 3, kimse kımıldamadı. Sakallı tükürür gibi konuştu. "Bunlar adam değil, bok tulum. Yürüyün arkadaşlar, burada kalıp küflenmeyeceğiz. Bunlara baktıkça kusacağım geliyor, yürüyün." Yürüdüler, yerde oturanlar kenarlara çekilerek yolu açtı. Matthew uzun bacaklarını tahta sıranın altına toplamıştı. "Takımları sürün." Yerde oturanlar generalin penceresine baktılar. Camlara yapışmış yüzler görünüyordur ama subaylardan kimse yoktu meydanda. "Çal önüne geleni, çal önüne geleni." Köşeyi döndüler, kayboldu. Kimse bir şey söylemedi. Şarkı ağır ağır uzaklaştı, duyulmaz oldu. O zaman Matthew derin derin nefes aldı. Nippert arkadaşlarına bakmadan, "Bir kez burada kalacağımız kesin olarak belli değil," dedi. "Hem sonra..." "Belli," dedi Longin. "Besbelli hem de." "Ne belli?" "Gitmeyeceğimiz kesin olarak belli, gitmeyeceğiz." "Neden?" "Benzin yok." "Cuykoli." "Ama subaylar için benzin vardır kuşkusuz," dedi. "Onlara saklamışlardır. Yedekler doludur mutlaka." "Bizim kamyonların benzini yok." Guikolu kötü kötü güldü. "Tabii." Öfkeden titreyen sesli Longin, "Sattılar ulan bizi," diye bağırdı. "Piş gibi bıraktılar. Bizi Almanlara sattılar, sattılar." Maynard yorgun bir sesle, "Sus be," dedi. "Bırak şu lafları." Telefonculardan biri, "Yeter ulan," dedi. "Kesin şu lafları. Zamanı gelince konuşursunuz. Kafa ütülemeyin şimdi." Matthew gidenleri düşünüyordu. Gidiyorlardı. Şarkı söylüyorlar, yürüyorlar. Çiçek bile koparıyorlardı belki. Utanıyordu Matthew. Ama bu o kocaman paylaşılmış ortak utançtı. Çok da kötü bir duygu değildi bu. Longin, "Bok tulumu," dedi. "O ayı bize bok tulumu dedi. Biz çoluk çocuk sahibi koca adamlara bok tulumu dedi. Boynundaki zinciri gördün mü? Sağlam ayakkabı değil o. Ben bakınca anlarım." "Dinleyin," dedi Charlotte. "Dinleyin." Bir uçak homurtusu duydular. Biri alçak sesle, "Kalkın," dedi. "Gene başlıyor." "Sabahtan beri bu 10. dedi Nippert. "Saydın ha. Ben artık saymayı da unuttum." Acelesiz hareketlerle kalktılar. Kapıya doğru yürüdüler. İçeri girdiler. Bir uçak çatılara sürtünerek geçti. Sonra homurtu uzaklaştı. Hepsi çıktılar. Göğe baktılar. Tekrar yerlerine oturdular. "Avcı uçağıydı," dedi Matthew. "Ya," dedi Luberon. Uzaktan bir makinalı tüfeğin kuru ve haşin takırtısı duyuldu. "DCA mi bu?" "Ananın örekesi. Uçak ateş ediyor tabii." Birbirlerine baktılar. "Dreamit bugünlerde şosede dolaşmamalı," dedi. "İnsana hiç iyi gelmez." Yanıt vermediler. Gözlerde tuhaf bir parıltı yandı, söndü. Dudakları ürkek bir gülümsemeyle büküldü. Sonra Longin kısaca, "Çok uzağa gidememişlerdi herhalde," dedi. Cuykalı kalktı, ellerini ceplerine soktu, dizleri üzerinde eğilip kalkarak bacaklarını hareket ettirdi. Sonra her türlü anlamdan boşalmış kül renk yüzünü havaya kaldırdı. "Nereye?" "Bir dolaşıp geleceğim." "Nerede?" "Şurada. Neye benzemişler? Bir gidip bakayım." "Makarnacılara dikkat et." "Korkma." Döndü, gevşek adımlarla uzaklaştı. Hepsi gitmek istiyordu. Matthew kalkmaya cesaret edemedi. Uzun bir sessizlik oldu. Yüzler ağır ağır kızardı. Ateşli gözlerle birbirlerine baktılar. "Barıştaymışsın gibi yollarda sene serpe gezebilsen daha ne istersin?" dedi biri. "Şimdi savaşta." Ne düşündüler acaba? Panama'ya kadar yolu tutturup gidebileceklerini mi sandılar? Ne geniş yürekli adamlar var dünyada be. Gitmek o kadar kolay olsa onlardan önce biz giderdik herhalde. Sinirli ve gergin sustular, bekliyorlardı. Bakkalın demir kepengine yaslanmış duran Sıska, upuzun adamın elleri birden titremeye başlamıştı. Birkaç dakika sonra Cikoli aynı gevşek, isteksiz adımlarla döndü geldi. "Ne oldu?" diye bağırdı Matthew. Cikoli omuz sikti, oturanlar ellerine dayanarak doğrulmuş, tutuşmuş gözleriyle ona bakıyorlardı. "Kalbura dönmüşler," dedi Cikoli. "Hepsi mi? Ne bileyim ben, saymadım ya." Yüzü bembeyazdı. Sessiz kısa geğirtiler peş peşe yanaklarını şişiriyordu. "Neredeymişler? Yolda mı? Yürüyorlar mıymış?" "Allah kahretsin. Ben bir şey bilmiyorum. O kadar meraklıysanız gidin görün kendiniz." Oturdu, boynunda altın bir zincir güneşte parladı. Elini zincire götürdü, parmakların arasında çevirdi, çevirdi. Sonra ani bir hareketle bıraktı zinciri, elini çekti. Kederle, sıhhiyelere haber verdim, dedi. Zavallı çocuklar, altın zincir parlıyor, parlıyor, büyülüyordu insanı. Biri zavallı çocuklar diyecek miydi? Cümle bütün dudakların ucundaydı. Biri bir yapmacık kaygıyla zavallı çocuklar diyecek miydi? Bu bir yapmacık kaygı mıydı? Altın zincir güneş yanığı boyunda pırıl pırıl, acımasızlık, tiksinti, acıma, kin, hüzün karma karışık dolanıp duruyordu. Bu feci ve çok huzurlu bir duyguydu. Feci bir rahatlık. Biz pis, iğrenç ve zararlı bir takım böceklerin düşüyüz. Düşüncelerimiz ağırlaşıyor, bulanıyor. Her geçen saniyeyle insanoğlunun düşüncelerinden biraz daha uzağa gidiyor. Hayvanlaşıyor. Tüylü, çok ayaklı, tiksindirici düşünceler oradan oraya koşuyor, tırmanıyor. Bir beyinden ötekine atlıyor. Pis, iğrenç, zararlı böcek uyanmak üzere. Delore, hey, sağır mı oldun be? Delore, benim, birden döndü. Pinetto onu gülümsüyordu. Delore'yi görüyor. Ne? Gel buraya. Birden yapayalnız ve çırılçıplak hissetti kendini. Bir insan. Bir insandı, ürperdi. Ben. Pinetto'nun hayalini gözünden kovmak ister gibi bir hareket yaptı. Ama ötekiler çevresinde toplanmışlardı bile. İğrenç böcek gözleriyle onu biraz daha dibe, biraz daha yalnızlığa itiyorlardı. Şaşkın gözlerle bakıyorlardı. Sanki ilk olarak görüyorlardı onu. Sanki onu bir batağın, bir çamurun içinde, derinliğinde görüyorlardı. Benim onlardan kalır yerim yok. Onlardan fazla etmem ben de. Onlara ihanet etmeye hakkım yok. Gelsene. Delarue kalktı. Derinliğine varılmaz, anlaşılmaz Delarue. Kusursuz, eksiksiz Delarue, felsefe öğretmeni Delarue kalktı. Pinetto'ya doğru yürüdü. Ardına bataklık ve bin ayaklı iğrenç böcek. Ardında 200 göz bebeği ürperdi. Sırtı korkuyordu ve birden azap yeniden başladı. Korka korka ihtiyatla geldi, bir okşayış gibi. Sonra tanıdık ve iddiasız midesinin içinde bir yer oturdu. Hiçbir şey değildi bu. Bir yokluk yalnızca. Çevresinde ve kendinde yokluk. Yoğunluğu kaybolmuş, uçucu bir buhar içinde dolaşıyordu. Kahraman asker Delarue şapkasını ensesine doğru itti. Kahraman asker Delarue alnını kaşıdı. Kahraman asker Delarue Pinetto'ya dönerek yılgın bir gülümsemeyle sordu. Ne istedin küçük? Ne anlıyorsun bu heriflerden? Hiç. Niye yanlarındasın öyleyse? Birbirimize benziyoruz, dedi Matthew. Kim benziyor? Onlarla biz. Birbirimize benziyoruz. Peki ne olmuş yani? Olacağı onlara benzediğimiz için yanlarındayız işte. Böylesi daha iyi. Pinotta'nın gözleri tutuştu. Şiddetli bir silkenişle başını geriye attı. Hayır, dedi. Ben onlara benzemiyorum. Matthew yanıt vermedi. Gel, dedi Pinotta. Gel benimle. Nereye? Postaneye. Burada postane mi var? Burada, köyün ucunda. Ne yapacaksın postanede? Sana ne? Gel, dedik işte. Ama postane kapalıdır. Olsun, ben açtırırım. Kolunu Matthew'un koluna geçirdi, sürükledi. Bir kız tavladı. Gözleri hastalıklı bir heyecanla parlıyordu. Zarif bir neşeyle seni tanıştıracağım, dedi. Niye? Platon'un gözleri sertleşti. Arkadaş değil miyiz? Tabii, dedi Matthew. Sonra sordu, kız postacı mı? Postanede memur, evet, dedi Pinetto. Karı kız hikayesinde karnım tok diyordun. Pinetto zorla güldü. Madem dövüşmüyoruz, dedi, evleniriz hiç olmazsa. Matthew döndü, baktı ve yüzünün bitkinliğini gördü. Yüzün değişti küçük, dedi. Kara sevdadan mı yoksa? Tabii ya, dedi Pinetto, tabii ya. Daha beter olmadığına şükret. Balkonları göreceksin elma gibi. Sonra okumuş da karı, ha, geometriyle matematikten seni terletebilir. Ya karım, dedi Matthew. Pinetto'nun yüzü birden değişti, kabaca. Tir olan, dedi. Tek katlı bir evin önüne gelmişlerdi. Kepenkler kapalıydı. Kapının tokmağını sökmüşlerdi. Pinetto 3 kez vurdu. Benim, diye bağırdı. Matthew dönerek gülümsedi. Biri ırzına geçecek diye ödü kopuyor, dedi. Matthew kilitte dönen anahtarı duydu. Bir kadın sesi, çabuk girin, dedi. Mürekkep, tutkal ve kağıt kokan karanlığa daldılar. Üzeri demir parmaklı bir uzun masa salonu ikiye ayırmıştı. Dipte Matthew açık bir kapı gördü. Kadın bu kapıya kadar geri geri gitti. Kapıyı arkasından kapadı. Bir anahtar sesi daha duyuldu. Bir an halka ayrılmış olan ince uzun daracık yerde kaldılar. Sonra kadın demir parmaklığın arkasında meydana çıktı. Güvendeydi şimdi. Pinotto eğildi, alnını parmaklığa yasladı. "Bizi burada hapsettiniz ha?" dedi. "Hiç de nazik bir hareket değil bu." Kadın, "Aa," dedi, "uslu oturun bakalım." Güzel bir sesi vardı, sıcak, kalın. Metru siyah gözlerin pırıl pırıl rengini gördü. "Demek," dedi Pinotto, "bizden korkuluyor." Kadın güldü. "Hayır, korkulmuyor," dedi, "ama çok da güvenilmiyor." "Arkadaşım için mi söylüyorsunuz? Ama o da sizin gibi memur. Aynı sürüdensiniz ikiniz de. Ahbap sayılırsınız. Bu size güven vermeli değil mi?" Zarif bir gülümsemeyle yumuşak, kibar bir tavırla konuşuyordu. "Hadi," dedi, "hiç olmazsa parmağınızı parmaklıktan uzatın. Bir tek parmağınızı." Kadın parmaklığın demirleri arasına ince kemikli bir parmak uzattı. Pinotto tırnağın ucunu öptü. "Yapmayın," dedi kadın, "yoksa elimi çekerim." "Hiç de nazik bir hareket olmaz. Arkadaşım hiç olmazsa parmağınızı sıkmalı." Matthew döndü. "Sana adını söylemek istemeyen güzeli tanıştırayım," dedi. "O cesur bir küçük Fransız kızıdır. Başını alıp istediği yere gidebilirdi ama insanların kendisine gereksinimi olur düşüncesiyle görevinin başından ayrılmadı." Omuzlarını oynatıyor ve gülümsüyordu. Durmadan gülümsüyordu. Sesi gevşek ve ahenkliydi. Şarkı söyler gibi belirsiz bir İngiliz şivesiyle konuşuyordu. "Bonjour," dedi Matthew. Kadın parmağını demir parmaklıklar arasına salladı. Matthew bu parmağı avucuna sıkarak selam verdi. "Memur musunuz?" dedi kadın. "Lise öğretmeniyim." "Ben de posta memuru." "Evet, görüyorum." Sıcaktan bunalıyordu, içi sıkılmıştı. Ardına bıraktığı hareketsiz ve kül renkli yüzleri düşünüyordu. Pinotto, "Çevrenin bütün aşk mektupları matmazelin elinden geçer," dedi. Kadın alçak gönlü bir gülümsemeyle, "Ah," dedi, "burada aşk mektupları." "Ben olsam," dedi Pinotto, "ben burada otursam, köyün bütün kızlarına aşk mektupları yollardım. Sizin elinizden geçsin diye. Siz bu bölgenin en güzel aşk postacısı olurdunuz." Belirsiz bir iç sıkıntısıyla gülüyordu. Bir şeyler düşünür gibi, "Aşk postacısı, aşk postacısı," diye tekrarladı. Uzun bir sessizlik oldu. Pinotto hala aynı gevşek gülümsemeyle kadına bakıyordu ama yüzüne gergin, sinirli anlam çökmüştü. Bakışlarıyla çevreyi araştırdı. Sonra bir mürekkepli kalem yakaladı. Bir havale kağıdına bir şeyler yazdı. Kağıdı uzattı. "Buyurun." Kadın elini uzatmadan, "Nedir bu?" diye sordu. "Havale," dedi. "Alın. Posta memurusunuz. Görevinizi yapın lütfen." Siyah gözlü kadın sonunda elini uzattı, kağıdı aldı, okudu. "Adı Matmazel Atsız. Gönderilen miktar 1000 öpücük. "Oo," dedi kadın. Tutmaya çalıştığı kahkaha öfkeye karışıyordu. "Bir havale kağıdını ziyan ettiniz işte." Matthew birden katlanamayacağı kadar içine sıkıldığını fark etti. "Hadi bakalım," dedi. "Ben gidiyorum, eyvallah." Pinotto'nun keyfi kaçmıştı. "Niye kalmıyorsun?" dedi. "Dönmem gerek." Pinotto aceleyle, "Bir dakika," dedi. "Seninle geliyorum ben de." "Evet evet, bekle." "Ben de geliyorum." Postacısına döndü. "5 dakikaya kadar dönerim," dedi. "Kapıyı açarsınız değil mi?" "Aa," dedi kadın. "Ne kadar kararsızsınız. Her dakika içeri dışarı. Gidecek misiniz, kalacak mısınız? Bir karar verin lütfen." "Peki peki," dedi Pinotto. "Kalıyorum. Ama unutmayın, bunu kalmamı siz istediniz." "Ben hiçbir şey istemedim sizden." "İstediniz." "Hayır." Metü dişlerinin arasına "Allah kahretsin" diye mırıldandı. Kadına döndü. "Hoşça kalın matmazel." Postacı soğuk bir sesle "Teşekkür ederim," dedi. "Güle güle." Metü çıktı ve kafasının içi bomboş yürüdü. Gece ağır ağır iniyor. Askerler biraz önce onları bıraktığı yerde kımıldamadan, konuşmadan oturuyorlardı. Ortalarından geçti ve yerden sesler yükseldi. "Ne haber?" "Haber yok," dedi Metü. Tahta sıraya doğru yürüdü ve Charlotte'la Pierre'nin arasına oturdu, sordu. "Subaylar hala generalin yanındalar mı?" "Evet." Matthew esnedi, kaygılı, dertli gözlerle, yarı karanlıkta çevresinde göze görünmez olmuş yüzleri aradı. "Biz," diye mırıldandı ama bu kelime sihrini kaybetmişti artık, yalnızdı. Başını arkaya yasladı ve gökte parlayan ilk yıldızlara baktı. Gök bir kadın gibi yumuşaktı. Yeryüzünün bütün aşkları göğe yükselmişti sanki. Mekru gözlerini kırpıştırdı. Bir şeyler dileyin çocuklar, bir yıldız kaydı. Luberon yellendi. İşte dedi, dileğim. Mekru tekrar esnedi. İyi dedi, gidip şu üstümdekileri çıkarayım. Geliyor musun Sherlock? Bilmem. Düşünüyorum, bakarsın. Hadi gidiyoruz derler. Ne olur ne olmaz, hazır beklemek istiyorum. Mekru kabaca güldü. Hadi oradan beyinsiz. Şart aceleyle anladık anladık dedi. Geliyorum. Mekke ambara girdi ve önce kendi samanların üzerine bıraktı. Uykusuzluktan ölüyordu. Her zaman böyle olurdu. Kendini bahtsız hissettiği zaman uykusu gelirdi. Kırmızı bir küre dönmeye başladı. Balkonlardan kadın yüzleri sarktı ve hepsi birlikte baş döndürücü bir tempoyla dönmeye başladılar. Mekke düş görüyordu. Düşünde gökyüzüydü, balkondan sarkıyor ve yeryüzüne bakıyordu. Yeryüzü yemyeşildi, karnı çiğ beyazdı, bir pirenin hareketleriyle sıçrıyordu. Mekke bana değmesin diye düşündü ama dev pire 5 kocaman parmak kaldırdı ve Mekke'yi omzundan yakaladı. Kalk çabuk çabuk. Saat kaç diye sordu Mekke, yüzünü yalayan sıcak bir nefes duruyordu. Uyuk kolunun sesi, onu 20 geçiyor dedi, ses çıkarma usulca kalk çabuk. Kapıya git dışarı bak, kendini gösterme sakın. Mekke doğruldu, oturdu, esnedi. Ne var? Subayların otomobilleri yolun kenarına dizildi. Şuracıkta 5 metre ileride. Peki ne yapayım? Dediğimi yap, kalk. Hadi kalk, kalk da bak. Kuykole karanlığa karıştı, kayboldu. Mekke gözlerini ovuşturdu alçak sesle. Charlotte diye çağırdı. Charlotte, Longin, Longin. Ses yok, kalktı. Uyku sersemi yalpalayarak kapıya kadar yürüdü. Kapı ardına kadar açıktı. Karanlıkta kapının yanına biri sinmişti. Kim var orada? Benim dedi Pinotti. Sen kızın koynunda değil miydin? Bir sürü numara yapıyor. Muamele yarına kaldı. Allah kahretsin diye içini çekti Pinotti. Sırıtmaktan çenelerim ağrımış. Pierre nerede? Pinotti yolun öbür ucunda karanlık bir kapı ağzını işaretletti. Orada, Longin'le Charlotte de orada. Peki ne bekliyorsunuz? Bilmem. Sessizce bekliyorlardı. Gece mehtaplı, berrak ve soğuktu. Karşılarında kapının karanlık boşluğunda bir avuç gölge kımıldıyordu. Mekke başını doktorun evinden yana çevirdi. Generalin penceresi karanlıktı ama soluk, kiri sarı bir aydınlık kapının altından geceye doğru sızmıştı. Ben buradayım. Yıkılıyordu, zaman yıkılıyordu, çöküyordu ve o büyük, o görkemli, korkuluk geleceği birlikte sürüklüyor, yıkıyor, yok ediyordu. Küçük, cılız sınırları besbelli ve daracık bir zavallı sürüp gidişten başka bir şey kalmıyordu geride. Ne barış vardı artık, ne savaş, ne Fransa, ne Almanya. Yalnızca, yalnızca bu az, sonra açılacak kapının altından geceye doğru sızan soluk, kirli sarı aydınlık vardı. Kapı açılacak mıydı? Bu sorudan öte hiçbir şeyin önemi yoktu artık. Kapı açılacak mı? Acayip çılgın bir sevinç uyuşmuş ruhunu kamçıladı. Kapı açılacak mı? Çok önemliydi bu, çok. Ona öyle geliyordu ki altından geceye solgun, kirli sarı bir aydınlık taşıyan bu kapı açılarak onun bütün bir ömür boyunca kendi kendine sorduğu yanıtsız kalmış tüm sorulara yanıt verecekti. Mekke sırtında iki böbreğinin arasındaki oyukta bir sevinç ürpertisinin kımıldayacağını hissetti, utandı. Dikkatle her kelimeye dikkatle basarak biz yenildik, savaşı kaybettik biz diye mırıldandı. Ve o anda zaman çepeçevre yeniden oluştu. Bütünlendi. Çevresinde geleceğin ufacık yuvarlak incisi, muazzam ve korkunç bir gelecekte eridi, yok oldu. Göz alabildiğine geçmiş ve gelecek, firavunlardan Avrupa Birleşik Devletleri'ne kadar. Sevinç söndü, kapının altında aydınlık söndü, kapı gıcırdadı, ağır ağır sessizce aralandı, aralık büyüdü, karanlığa açıldı. Karşıda bir başka kapının karanlık boşluğunda gölgeler çırpındı. Yol bir orman gibi çıtırdadı, sonra sessizliğe gömüldü çok geç. Çılgınlığa yer yoktu artık. Birkaç saniye sonra kapının aralığında gölgeler belirdi. Birbirinin peşi sıra subaylar basamakları indiler. Önden inenler arkadan gelenleri beklemek için yol ortasında durdular ve yol şekil değiştirdi. Yıl 1912. Garnizona giden yol kar içindeydi. Gece zaman çok geç. Generalin evindeki eğlenti sona ermişti. İki genç teğmen, Teğmen Soettin ve Teğmen Kiadin bir tablodaki iki hayal gibi güzel ve güçlü kol kolaydılar. Pratt binbaşı, yüzbaşı Mauro'nun omzunu eline koymuştu. Eğiliyorlar, birbirlerine bakıyorlar, gülümsüyorlar ve ister istemez ayın çiğ beyaz manezyumunun içinden geçiyorlardı. Biri daha bu artık sonuncu. Bütün grubu görüyorum, başka kimse kalmadı. Pratt binbaşı topukların üstüne döndü, göğe baktı ve köyü kutsamak ister gibi iki parmağını havaya kaldırdı. Sonunda general de çıkmıştı. Albay arkasından sessizce kapıyı kapadı. Birliğin kurma heyeti tamamlanmıştı şimdi. 20 kadar subaydılar. Berrak cam gibi göğü ile bir kar gecesiydi. Gece yarısına kadar dans edilmiş, eğlenilmişti. Garnizonun en tatlı anılarından biri olacaktı bu. Küçük topluk sessiz adımlarla sinsi sinsi bakınarak yürüyordu. Birinci katta bir pencere hiçbir ses duyulmadan açılmıştı. Beyaz bir şekil dışarı sarktı ve gidenlerin ardından baktı. "Gidiyorlar be," diye mırıldandı Pinot'ta. "Gerçekten gidiyorlar." Sakin adımlarla yumuşak bir resmiyet havası içinde yürüyorlardı. Ayın yıkadığı heykelleşmiş yüzlerinde öylesine bir yalnızlık, öylesine derin bir sessizlik vardı ki bu yüzlere bakmak bir kutsal yere saygısızca el uzatmak gibi bir şeydi. Metü kendini suçlu ve kurtulmuş hissetti. Suçlu ve suçlarından yıkanmış. "Gerçekten, gerçekten gidiyorlar." Yüzbaşı Mauro'nun tereddüt etti. İşitmiş miydi? İri, ahenkli ve hafifçe kamburlaşmış genç bedeni bir an duraladı, döndü. Ambardan tarafa baktı. Matthew yarı karanlıkta gözlerinin parladığını gördü. Pinot da homurdandı ve dışarı atılmak için bütün gücüyle bir hareket yaptı. Ama Matthew bileğinden yakalamış, sımsıkı tutmuştu onu. Birkaç saniye daha yüzbaşı karanlığı gözleriyle araştırdı. Heyecansız bir tavırla döndü. Eldivenli parmaklarıyla ağzını kapayarak esnedi. Sonra general geçti. Matthew onu bu kadar yakından hiç görmemişti. Albayın koluna abanmıştı. Göbekli, iri yapılı, şiş yüzü ile hükmetmeyi sevdiği besbelli bir adamdı general. Emirerleri arka sıra iki büyük sandık taşıyorlardı. Grubun en arkasında alçak sesle konuşup gülüşen bir avuç asubay topluluğu tamamlıyordu. Pinot da hemen de yüksek sesle "Subaylar," dedi. "Subaylar değil, hayır, daha çok tanrılar," diye düşündü Matthew. Yeryüzündeki kısa bir gezintiden sonra Olympus'a çekilen tanrılar. Tanrılar korteji karanlığa gömüldü, kayboldu. Bir elektrik feneri yol üstünde dans ederek bir çember çizdi ve söndü. Pinot da Matthew'ye döndü. Ay güzel ve umutsuz yüzünü aydınlatmıştı. "Subaylar," dedi. "Evet, subaylar." Pinot'un dudakları titremeye başlamıştı. Matthew onun birden deliler gibi ağlamaya başlayacağından korktu. "Hadi hadi," dedi. "Kendini topla küçük. Kendini topla bakalım." "Görmesem inanmazdım," dedi Pinot'u. "Dünya yıkılıyor, dünya yıkılıyor herhalde." Matthew'un elini yakaladı, sımsıkı tuttu. Sonra bir umuda sarılır gibi. "Belki," dedi, "şoförler gitmek istemezler." "Gitmeyiz derler, ha?" Matthew omuz silkti. Motorlar humurdanmaya başlamıştı bile. Gecenin derinliğinde uzakta tatlı bir Ağustos böceği konseri yapıyordu bu ses. Birkaç saniye sonra arabalar hareket etti ve sesler birer birer uzaklaştı, kayboldu. Pinot'u kollarını göğsüne kavuşturmuştu. "Subaylar," diye mırıldandı. "Artık ben de Fransa'nın bir daha doğrulmamacasına boku yediğine inanmaya başlıyorum." Matthew döndü. Gölgeler duvarlardan küçük siyah salkımlar halinde kopuyor. Askerler sessiz adımlarla yollardan, kapı aralıklarından, ambarlardan çıkıyorlardı. Gerçek askerler, ikinci sınıflar, duvarların karanlık beyazlığı boyunca sürünerek yürüyen kılıksız, sefil, sağlıksız askerler birkaç saniye içinde yol bu çaresiz gölgelerle dolmuştu. Öylesine dertli, öylesine umutsuzdular ki Matthew'un yüreği sıkıştı. "Gel," dedi Pinot diye. "Nereye?" "Dışarı çıkalım, çocukların yanına." "Oo, hayır," dedi Pinot. "Allah kahretsin, yatacağım ben. Konuşamam şimdi." Matthew tereddüt etti. Uykusu vardı ve şiddetli bir ağrı peş peşe vuruşlarla beynini deliyordu. Uyumak ve artık hiçbir şey düşünmemek isterdi. Ama çok dertliydiler hepsi. Ayın beyazında bir sürünün koyunları gibi birbirine sokulan sırtlarını görüyordu ve kendini onlardan biri hissediyordu. "Ben konuşmak ihtiyacındayım," dedi. "İyi geceler." Yolu geçti ve küçük kalabalığa karıştı. Ayın tebeşir koyulundaki beyazı dehşetle büyümüş gözlerini aydınlatıyordu. Kimse konuşmuyordu. Susuyorlardı. Birden uzaktan motor sesi oldu. Açıkça anlaşılan bir homurtu duyuldu. "Dönüyorlar," dedi Charlotte. "Dönüyorlar." "Yok canım salak, dönüyorlarmış. Ana yola çıktılar." Gene de sustular. Kulak verdiler. Belirsiz bir umut ışığı yanmıştı gözlerinde. Homurtu uzaklaştı ve kayboldu. Detex içini çekti. "Her şey bitti artık." "Sonunda baş başa kaldık," dedi Draymond. Kimse gülmedi. Biri alçak ve korku dolu bir sesle sordu. "Ne olacağız şimdi?" Kimse yanıt vermedi. Oradakiler ne olacaklarını düşünmüyorlardı artık. Anasını satmışlardı her şeyin. Bir başka kaygıları var şimdi. Dile getirmekten korktukları karanlık, kahreci bir düşünce. Luberon esnedi uzun bir sessizlikten sonra. "Burada oturup beklemenin hiçbir yararı yok," dedi. "Uykuya arkadaşlar, uykuya. Gidip ninni yapalım." Çaresiz bir boyun eğişi ellerini açtı. "İyi, gidip yatalım," dedi. "Ama berbat bir şey bu." Oradakiler birbirlerinin yüzüne korkuyla baktılar. Birbirlerinden ayrılmayı hiç istemiyorlardı. Bir arada olmaları için hiçbir haklı neden yoktu. Birden bir ses yükseldi, acı bir ses. "Bizi hiçbir zaman sevmediler. Asla sevmediler bizi," dedi. Bu ses herkes için konuşmuştu. Herkes birden konuşmaya başladı. "Hayır, hayır. Bak burada çok haklısın. Haklısın, doğru söylüyorsun kardeşim. Bizi hiçbir zaman sevmediler. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Onlar için düşman Almanlar değildi. Hayır. Düşman bizdik. Biz bütün bir savaş boyunca yan yana dövüştük ve işte bizi piç gibi bırakıp gittiler. Sattılar bizi." Şimdi Matthew da ötekilerle birlikte tekrarlıyordu. "Bizi asla sevmediler. Hiçbir zaman sevmediler ona. Hiçbir zaman." Ürkek bir hışırtı sesini bozuyordu. Şimdi söylenmesi gereken yalnız bu değildi. Şimdi yarayı deşmek, irini boşaltmak gerekiyordu artık. Artık bu noktada durma imkan yoktu. "Bizi kimse sevmiyor," demek gerekiyordu artık. "Kimse bizi sevmiyor. Cephe gerisinde beklemiş olanlar da bizi, kendilerini korumayı başaramamış olmakla suçluyor ve karılarımız bizimle gurur duymuyor, iftihar etmiyor bizimle. Subaylarımız bizi yüzüstü bırakıp gittiler. Köylü bizden nefret ediyor ve Almanlar gecenin karanlığında inatla bize doğru ilerliyorlar." "Evet, söylemek gerekiyordu. Lanetlenmişleriz biz. Yenilmişleriz. Alçaklarız, zararlı, zehirli böcekleriz. Yer solucanlarıyız. Savaşı kaybettik biz. Çirkiniz, suçluyuz ve kimse, hiç kimse bizi sevmiyor bu dünyada." Matthew konuşmaya cesaret edemedi ama Detex arkasından tarafsız bir sesle "Paryayız biz," dedi. Her yandan sesler yükseldi. Acımasız ve inatçı tekrar ediyorlardı. "Paryayız, paryayız." Sesler kesildi. Matthew Lonjan'a bakıyordu. Hiçbir amacı olmadan laf olsun diye bakıyordu. Karşısında olduğu için bakıyordu ve Lonjan Matthew'ye bakıyordu. Charlotte ve Latex birbirlerine bakıyorlardı. Herkes birbirine bakıyordu. Herkes daha söyleyecek bir şey varmış, kalmış gibi bekliyordu. Söyleyecek bir şey kalmamıştı ama birden Lonjan Matthew gülümsedi ve Matthew ona gülümseyerek yanıt verdi. Charlotte gülümsedi, Latex gülümsedi. Ay bütün dudaklarda soluk renkli beyaz çiçekler açtırdı bir anda. 9. ayrımın sonu, sayfa 110.